Cenab-ı Hakk'ın bize olan en büyük ikramlarından birisi kelamıyla bize hitap etmesidir. Tarih boyu Allahu Teala vahiy aracılığıyla insanlara mesajlarını bildirmiştir. Ve bize de son ilahi mesajını Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim şeklinde bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim Arabi olarak geldi. Çünkü ilk muhatapları Arap'tı. Ama bütün insanlara geldi. Ve ana dili Arapça olmayanlar da bugün Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyorlar ve anlayabiliyorlar. Meallerle, tefsirlerle bu gerçekleşiyor. 14 asır boyunca belki de en fazla tefsir Arapça olarak yapılmış. Demek ki ana dili Arapça olanların da yine Kur'an-ı Kerim'i anlamak için tefsire ihtiyaçları var. Bu noktada tefsir kitapları ilahi kelamı daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Ama yer yer bu tefsir kitaplarında bazı yanlış bilgiler yer alabilir. Bunun faturası haşa Kur'an'a çıkarılmamalı ve denilmeli ki tefsiri yapan bu noktada yanılmış. Evet, insan yanılabilir. İşaret, bu mukaddimenin üsül esası budur ki Sani-i Zülcelal'in hılkat-ı alemde cari ve taksim-ül amal kaidesinden, iş bölümü kaidesinden akan kanun-ı tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Yani Allahu Teala alemde iş bölümü meydana getirmiş. Yani diyelim güneş ısı ve ışık gönderiyor. İşte falan ağaç diyelim kayısı meyvesi veriyor. Bir başkası kiraz meyvesi veriyor. Kiraz ağacından şeftali beklemiyoruz. Bunun gibi Kur'an tefsir eden bir kimseden de bütün ilimleri ayrıntılarıyla bilmesini beklemek uygun değildir. Kaide-i taksim-ül amali muktazi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müylatla şeriat-ı hılkatin farzul kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayinin edasına bir emri manevi vermişken sui istimalimizle o istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırs-ı kazip ve şu re's-i riya olan meylü tefevuk ile zayi edip söndürdük. Yani uzunca bir cümle. Yani herkes her alanda otorite olmaya çalışmamalı. Belli alanlarda öne çıkmalı ve belli bir uzmanlık alanında söz sahibi olmalı. Yoksa daha önce geçtiği gibi umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Diyelim ki bir insan 4 yıl bir fakültede, bir 4 yıl başka bir fakültede, bir 4 yıl başka bir fakültede buralarda eğitim alsa, evet ana hatlarıyla bir malumat sahibi olur ama hiçbirinde de tam uzman olamaz. Halbuki birini bitirdikten sonra orada yüksek lisans, ardında doktora, ardından doçentlik o şekilde gitse daha derinlemesine bilgi sahibi olacaktır. Ama bazı insanlar hemen her alanda bilgi sahibi olduğunu göstermek, işte ben şunu da biliyorum, bu alanda da konuşuyorum demek gibi durumları oluyor. Bu yer yer bazı tefsirlere de yansımış. Her alanda bir şeyler yazınca yazdıklarının bir kısmı hatalı olmuş. Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hılkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzep olduk. Yani isyan eden cehenneme müstahak olması misali Allahu Teala belli alanlarda insanların otorite olmasını istemişken yani uzmanlık yapmalarını istemişken her alanda uzman olmaya çalışanlar işi karıştırmışlar ve cehalet cehennemiyle cezalandırılmışlar. Bu azaptan bizi kurtaracak taksim-ül amal kanunuyla amel etmektir. Yani herkesin illa her alanda otorite olması gerekmiyor. Belli bir alanda maharetli olması, diğer alanlarda da onu takviye edecek bilgilere sahip olması yeterli. Zira seleflerimiz taksim-ül amalin ameliyle cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. Mesela hadis alimleri var. Hadis alanında ilerlemişler. Bir kısmı rivayetle meşgul, rivayet alanında ilerlemiş. Bir kısmı diyelim mantıkta kabiliyeti var, orada ilerlemiş. Bu güzel bir şey. Yoksa her alanda ilerlemeye çalışmak hiçbirinin hakkını vermemek anlamına gelecektir. Hatimen, bir gayrimüslim yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi, tefsirin veya şeriatın kitaplarına, hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fennin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Yani gayrimüslim biri mescide girdi. İşte İstanbul'da Süleymaniye gibi ve Sultanahmet gibi camilere devamlı turistler geliyor. Mescide girmekle Müslüman olmuş olmuyor ki. Benzeri bir şekilde Kur'an'ın tefsiriyle alakalı bir kitaba bazı yan bilgiler girmişse bu Kur'an'ın anlattığı mana demek değil. Hem de bir müfessir veya fakih müteassıs olmak şartıyla hükmü yalnız nefs-i şeriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa tufeyli olarak izinsiz tefsir şeriat kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir. Yani bir müfessir, Kur'an tefsir eden kişi veya fıkıhta derinlemesine bilgi sahibi olan kimse uzman olmak şartıyla hükmü fıkhi konularda ve tefsirde geçerlidir. Yoksa diyelim tefsirinde veya fıkıh kitabında başka konulara da yer vermiş, oralarda da sözü delil değildir. Zira onlar da tufeyli olabilir. Onlar da acemidir. Nakile itap yoktur. Yani naklediyor. Ya Batlamyus nazariyesi örnek olarak verilebilir. Batlamyus nazariyesi 1000 yıl civarında Batı dünyasında hükmetmiş. Bizde de bazıları bundan etkilenmiş. Ve ondaki bir takım yanlışları bizim kitaplara da bazıları aktarmışsa hem de tefsir kitaplarına burada sorgulanması gereken Batlamyus'un görüşleridir, yoksa Kur'an'ın anlatımı değil. Evet, bir fende sözü hüccet olanın sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet tutmak, taksimül mehasin ve tefrikül mesai olan kanun-ı ilahisine veçh-i rıza göstermemek demektir. Adam fizikçi ise kimyada da sözünü delil olarak kabul etmek uygun düşmez. Coğrafyacı ise astronomide de uzman olduğunu söylemek uygun düşmez. Ve o kadar da bilemez zaten. Allahu Teala herkese belli bir kapasite vermiş. Onunla da belli bir alanda ilerleyebilir. Hem de mantıkça müsellemdir ki hüküm mevzu ile mahmulün yalnız ve çuma ile tasavvurlarını iktiza eder. Mevzu mahmul, mesela Ahmet alimdir. Böyle bir cümle kuralım. Buradaki mevzu yani konu özne veya diğer ifadeyle Ahmet. Mahmul ise buna yüklenen şey, yani yüklem diyoruz ya ve ona yüklenen durum da alimdir. Burada bu cümleden ne anlarız? Ahmet alimdir. Alim olduğunu anlarız. Ama onların teşrihat-ı sairesi ise o fenden değildir. Başka fennin mesailinden olmak gerektir. Yani Ahmet alimdir ifadesinden coğrafyada mı alim, fizikte mi alim, tefsirde mi alim veya başka bir alanda mı alim, bunları göremiyoruz. Bunları başka cümlelerle ifade etmek gerekir. Veya o cümleyi kayıtlı söylemek gerekir. Ahmet tıp ilminde alimdir. Veya Ahmet tefsir ilminde alimdir. Belli bir kayıtla söylemek gerekir. Belli bir kayıt getirilmemişse bu cümleden falan alanda da söz sahibidir gibi bir mana çıkmaz, çıkarılmaması lazım. Hem de mukarrardır ki âm, hassa, delalat-ı selasenin hiçbirisiyle delalet etmez. Yani genel bir ifade, hususi bir manaya üç delalet şeklinin hiçbiriyle delalet etmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَةِ Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve Havva'ya diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. Buradaki ağaç âm bir ifade, genel bir ifade. Has ise yani diyelim bu elma ağacı faraza. Ağaç ifadesinden elma ağacı manası çıkarılmaz. Herhangi bir ağaç olabilir. Dolayısıyla genel bir ifade üç delalet şeklinden hiçbiriyle hususi özel bir manaya delaleti söz konusu değildir. Üç delalet olarak delaleti tetabukiye, delaleti tazammuniye, delaleti iltizamiye diye delaletin üç şeklinden bahsediliyor. Mesela delaleti tetabukiye birebir delalet. Delaleti tazammuniye bir kısmına delalet. Delaleti iltizamiye de iltizam yoluyla delalet. O şekilde ifade ediliyor. Biraz önce verdiğim örnek buna bakmamıza vesile olabilir. İşte ağaç dediğimizde elma mıdır, armut mudur? Bunların hiçbirine bir delalet yok. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki şu ağaca yaklaşmayın. Buradan ne elma ağacı diyebiliriz, ne armut diyebiliriz, ne başka bir şey diyebiliriz. Peki ne anlayacağız? Allah bir ağacı onlara yasaklamış. Şu ağaca yaklaşmayın demiş. Tefsir açısından bu şöyle önemli. Yani bazıları işte bu bir üzüm müdür, elma mıdır, incir midir? Baya bununla alakalı epey çalışıyorlar. Halbuki burada esas olan hani üzümünü ye, bağını sorma. Burada kastedilen Allah onlara bir şeyi yasaklamış. Bir ağacın meyvesini yasaklamış. O sınırda durmak gerekiyor. Yoksa illa şudur diye bunu tespit etmeye çalışmak, o konuda bir rivayet gelmemişse bizi tekellüflü yorumlara muhatap edecektir. Mesela Tefsir-i Beydavi'de Beyne Sadefeyn olan ayetinde Ermeniye ve Azerbaycan dağlarının mabeyninde olan teviline nazar-ı kat'i ile bakmak en büyük mantıksızlıktır. Beydavi tefsiri Türkçe'ye ben kazandırdım. İlk olarak 4 cilt şeklinde basılmıştı. Sonrasında 3 cilt olarak da yine aynı kitap basıldığı oldu. Ve orada anlatılan durumlardan birisi şu. İşte Zülkarneyn, malum Kur'an'da Kehf suresinde anlatılıyor. Bir beldeye gittiğinde oradakiler diyorlar ki ey Zülkarneyn, Yecüc Mecüc işte bize zarar veriyorlar. Yeryüzünü fesada veriyorlar. Bunlara engel ol. Biz sana vergi verelim. Bizi onlardan kurtar. Ve Zülkarneyn de diyor ki Rabbimin bana verdiği sizin vereceğinizden hayırlıdır. Siz bana kuvvet olarak yardım edin. Ve neticede iki dağ arası, iki tepe arası işte orada bir vadi var. O vadiden geliyorlarmış. Zülkarneyn orayı kapattırıyor. Demir getirtiyor, eritiyor, üzerine bakır ilave ediyor. Ve o şekilde Yecüc Mecüc'ün gelebileceği yolu kapatmış oluyor. Burada Beyne Sadefeyn, iki tepe arası, iki dağ arası. Burada Ermeniye-Azerbaycan dağlarının arasında bir yer. Beydavi'de bu da geçiyor. Ama bundan murat illa burasıdır diyemeyiz. Neden? Beyne Sadefeyn, iki dağ arası genel bir ifade. Bu genel ifade illa Ermeni-Azerbaycan dağları arasındaki bir bölgedir demek değil. Kur'an'ın buna herhangi bir delaleti yok. Benzeri bir şekilde mesela Hz. Musa ile Hızır'ın birleştiği yer, Mecmuül Bahreyn, iki denizin birleştiği yer. Dünyada iki denizin birleştiği pek çok noktalar var. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade, yani diyelim Karadeniz'de Marmara'nın birleştiği noktadır demek değil. Her ne kadar bazıları öyle anlamak istemişlerse de. Kur'an-ı Kerim'de bu türden çok şeyler var. Genel ifadeler var. Bu genel ifadeler çok özel bir manaya üç delalet şeklinden hiçbiriyle delalet etmez. İşte Zülkarneyn'in kapatmış olduğu o iki dağ arası, bundan murat Ermeni-Azerbaycan arasında dağlardır demek. Bunun Kur'an'da bir yeri yok. Ve bu tevhile kat'i nazarıyla bakmak en büyük mantıksızlıktır. Zira esasen nakildir. Hem de tayini Kur'an'ın medlulu değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Beyne Sadefeyn, işte Fi Cibel Ermeniye ve Azerbaycan gibi öyle Ermeni-Azerbaycan geçmiyor. Hem de tayini Kur'an'ın medlulü değildir. Kur'an'ın böyle bir delaleti yok. Tefsirden sayılmaz. Zira o tevil ayetin bir kaydının başka fenle istinaden bir teşrihidir. Evet, dünyada bu şekilde kapatılmış yerler var. Demek orada da var ki burası olabilir denilmiş. Ama başka şeyler de olabilir. İşte Çin Seddi'nin yapılmasıyla alakalı bile ayet-i kerime açıklanıyor. Binaenaleyh o Müfessir-i Celil'in tefsirdeki Meleke-i Rasihasına böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri îras etmek insafsızlıktır. Yani işte Beydavi böyle demiş ama durum böyle değil. Öyleyse yanlış söylemiş gibi Beydavi'yi buradan vurmaya çalışmak uygun değil. Neden? Nakledilmiş. Böyle diyenler de olmuş. Beydavi de bunu nakletmiş. Nakile itap yok. Sonra illa budur da dememiş. Tefsirine baktığımızda onu rahatlıkla görebiliriz. İşte asıl hakaiki tefsir ve şeriat meydandadır. Yıldızlar gibi parlıyor. O hakaikteki vuzuh ve kuvvettir. Benim gibi bir acize cesaret veriyor. Yani tefsirin hakikatleri gayet açık, meydanda. Şeriatın hakikatleri meydanda. Bunlar yıldızlar gibi parlamakta. O hakaikteki vuzuh ve kuvvettir. Benim gibi bir acize cesaret veriyor. Ben de dava ederim. Tefsirin ve şeriatın ne kadar hakaiki esasiyesi varsa birer birer nazarı tetkike getirilse görülür ki hakikatten çıkıp hikmetle tartılıp hak olarak hakka munsariftir. Yani tefsirde, şeriat kitaplarında ne kadar temel esaslar, Kur'an'ın delaleti olan esaslar varsa veya hadislerin, bunların tamamı incelendiğinde görülecektir ki hakikatten çıkmıştır bunlar. Hakikattir ve hikmetle tartılıp hak olarak hakka gitmektedir. Yani bunlar hakikatin ta kendisidir. Ne kadar şüpheli noktalar varsa umumen cerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış. Yani yer yer itiraz edilebilecek noktalar var tefsir kitaplarında. Bu müfessirin eksik anlayışından, yanlış anlayışından veya ilmi kapasitesinin oraya yetmeyişinden, o gibi noktalardan kaynaklanıyor. Yoksa Kur'an'ın öyle bir ifadesi yok. Tefsirinde bir problem olabiliyor. Kimin asla hakikatlerine bir şüphesi varsa işte meydan kendini izhar etsin. Yani diyelim ki bazıları Veşşemsü tecri li müstakarrilleha bu ayete bakıp güneş cereyan eder, hareket eder. Buradan itiraz edebilirler. Derler ki aslında dünya güneşin etrafında dönüyor. Dolayısıyla Kur'an'daki bu ifade haşa yanlış. Yanlış değil. Yani neden? İlmen biz bugün biliyoruz ki güneşin de her ne kadar dünyanın etrafında bir hareketi yoksa da kendi etrafında bir hareketi var. Bir de bulunduğu sistem içinde yine onun başka bir hareketi de ve belki birkaç hareketi de söz konusu. Bu durumda işte güneş bu ayette ifade edildiğinde dünyanın etrafında dönüyor gibi bazıları ifade etmişse buradaki yanlış anlayışı düzeltmek gerekiyor. Yani buradaki yanlış anlayış o günün seviyesinden kaynaklanan bir durumdur. Yoksa Kur'an'ın doğrudan ifade ettiği bir şey değildir. Gerçekten de Bediüzzaman daha sonra yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatıyla ne kadar itiraz edilebilecek durumlar varsa gerek tefsir gerek şeriatla alakalı bunların hakikatini bizlere göstermiştir. Ve okunduğu zaman gerçekten onun eserlerinde Kur'an'ın hakikatlerinin müdafasının yapıldığı, İslam'ın meselelerinin müdafası yapıldığı görülecektir. Peki şüpheli noktalar yok mu? Var. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Cerbezeli zihinlerden çıkmış ve bu şekilde İslam'ın hazinesine hariçten girmiş sahte para gibi ve İslam'ın bahçesine hariçten girmiş çürük meyve gibi bunlar karışmış ve bunları ayıklamak lazım. Ayıklayıp atmak ama bahçedeki diğer meyvelerden istifade etmek ve o hazinenin kendisinden istifade etmek gerekiyor.